Ayrı 22, Vulcan'ın yaratılışı, Jack the Brule, sayfa 198. Fotoğrafları yakından inceleme sırasının gelmesini beklerken bir yandan da boş boş masanın etrafına doluşmuş bu adamların fotoğrafları görmelerine ne gerek var diye düşünüyordu. Bans'ın dışında büyük bir olasılıkla hiçbirinin bu tür bir kızılötesi fotoğraf görmüş olduğunu sanmıyordu. İnsanların inşaat çukurlarına baktıkları aynı meraklılık diye geçirdi içinden. Gözleri aradıklarını bulana kadar birbirlerinin hemen hemen eşi olan fotoğraflara baktı. Kamerayı denetleyen bilgisayar tarafından fotoğraflarda enlem ve boylam çizgileri belirtilmişti. Mercer alçak sesle bir şeyler mırıldandı. Ne oldu? Bangkok uzlaşması sesi odada zor duyan bir fısıltıyla çıkmıştı. Bangkok uzlaşması dedim. Nedir? Soruyu bekleyen Mercer, şu anda yapılmakta olan toplantılar bu yüzyılın ya da herhangi bir yüzyılın en büyük keşfini hediye ediyor olabilir dedi. Abe, bu Doktor Borodin'in çocuğu var mıydı? Anlayamıyorum. Bunun ne? Lanet olsun, cevap ver bana. Mercer'ın sesindeki sertlik Jacobs'ın renginin atmasına neden oldu. Evet, bir oğlu vardı. Bulduk. Gözleri planın sahibine olan saygısını ele veren Mercer bakışlarını fotoğraflardan ayırıp arkasına yaslandı. Ne demek istiyorsun? Doktor Borodin yaşıyor ve iyi beyler. Üstelik bize 40 yıllık bir fark attı. Beyni 40 yıllık gizemi aydınlatmaya başlarken Mercer ağır ağır konuştu. Bana birkaç dakika sabır gösterin. Bu Borodin'in 50'li yılların başlarında bir şekilde Birkinium'un varlığını keşfetmiş olduğunu ve kendi Birkinium'unu yaratmak istediğini farz ederim. Rusları kendisine atom bombası vermeleri için ikna eder. Bu tür şeylerin sağlanmalarının o dönemlerde zor olduğunu unutmayın. O yüzden Borodin'in projesi yüksek önceliğe sahip olmalı. Sonra bir maden cevheri şilebini üstün kalitede vanadyumla doldurup volkanik faaliyetlerin varlığı daha önceden belirlenmiş olan konuma doğru yola çıkartır ve gemiyi bombayla birlikte batırır. Gemi okyanus tabanına oturduğunda nükleer bombayı patlatır, ardından da kendisiyle arada bir bağlantı kurulamaması için kendi ölümünü uydurur. Abe kaybolmuş bir maden taşıyıcısının kaydı var mı diye sordu. Mercer Grandin Phoenix, 23 Mayıs 1954'ten beri kayıp diye hemen yanıt verdi. Malezya'dan Amerika'ya boksit taşıdığı bildirilmiş ama ne taşıdığını yalnızca Tanrı bilir. Mercer'ın sesi giderek hafifledi, gözleri bir an cam gibi oldu, ardından tekrar odaklandı. Sesi kararlı, emir verir gibiydi. Bana bir telefon lazım hemen. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı ona itaat etti ve masasındaki telefonlardan birinin aizesini uzattı. Mercer'ın ömrü boyunca hatırlayacağı bir andı bu. Mercer Beyaz Saray'ın operatörüne bir numara verip üzerinde toplanan bakışları aldırmadan sabırla telefonun bağlanmasını bekledi. Berkowitz, Solman. Mercer sekreterin lafını kesti. Onu geç, bana derhal David Solman'ı bağla, bu acil bir durum. Deniz ticaretinde kontrol edilebilmesi imkansız olan acil durumlara alışkın sekreter, başka bir hatta görüşmekte olan Solman'ın konuşmasını kesip bağladı. Yaşlı avukat çabucak, Solman konuşuyor dedi. Dave, ben Mercer. Ah, sonunda bana vereceğin bir cevabın var mı? Mercer onun iki gün önce aldığı faksın altındaki ıvır zıvır sorusunun cevabını sorduğunu biliyordu. Hiç düşünmeden Amoco Kadyo'nun kaptanı Pasquale Bardari'ydi dedi. Seni orospu çocuğu. Dave, Grandin Phoenix'in sahibinin kim olduğunu öğrenmem lazım. O gemiyi hiç duymadım. Bana yolladığın Hawaii'nin kuzeyinde kaybolan gemilerin listesinde adı geçiyordu. Ah, doğru. Hatırladığı için Solman'ın sesi rahatlamış gibi geliyordu. Öğrenmem birkaç gün sürebilir. Şu anda gırtlağıma kadar işe boğulmuş durumdayım. Exxon'un Namibya'da akıntıya kapılarak sürüklenen bir tankerinin yedekte çekilmesi için bir sözleşme üzerinde çalışıyorum. Lanet olası Hollanda römorkörleri Lloyd's Open'da diretiyorlar ve tankerle yükünün değeri 130 milyon dolar civarında. Mercer dostça bir gülümsemeyle, övünmek gibi olmasın ama dedi, şu anda ben de başkan, genelkurmay başkanı, FBI ve CIA başkanlarıyla birlikteyim ve hepimiz senin cevabını bekliyoruz. Hattın diğer ucunda bir an sessizlik oldu. Mercer başkanın hattında parazit olmamasını garipsemişti. Güzel olmalı diye düşündü.
Dalga geçmiyorsun değil mi?
Onlardan biriyle konuşmak ister misin?
Hayır, bilgileri almam birkaç dakika sürer. Seni aramamı ister misin?
AT&T'nin başkanın telefonda ne kadar konuştuğunu umursayacağını sanmam. Bekleyeceğim. Mercer'ın artık masasının kenarında oturmasına gerçekten aldırış etmeyen başkan, "Bütün bunlar da nedir?" diye sordu.
Mercer esrarengiz bir tavırla "Kesin kanıt," dedi.
Başkan odadaki diğerleriyle göz göze geldi. Gırtlak temizlemeleri, ayak sürümeleri ve kağıt hışırtılarıyla geçen 5 uzun dakika boyunca beklerken hiçbiri gözünü Mercer'dan ayırmadı.
"Buldum."
Solomon nefes nefese kalmıştı. "Grandin Phoenix'in sahibi Ocean Freight and Cargo'ymuş." Solomon konuşmasını sürdürürken Mercer telefonu kapattı. 1954'te batan Şilep'le Tish Talbot'ı kurtaran geminin sahipleri aynı. Dün gece gizlice ofislerine girdiğim Ocean Freight and Cargo.
KGB'nin paravanı olduğundan kuşkulanılan şu şirket mi?
Evet. Maden cevheri taşıyan Şilep'in volkanik bir bölgede battığı ile ilgili bir şey söylemiştiniz. Neden diye sordu Henna.
Yanılıyorsam düzelt Abe, ama patlama ne kadar derinde gerçekleşir ve suyun basıncı ne kadar fazla olursa Bikinium da o oranda saf olur değil mi?
Başını sallayarak onu doğrulayan Abe Jacobs, ama bu sadece bir teori de olabilir dedi. Pekala, 1954'te denizin birkaç yüz feet altından maden çıkarma olasılığı bile yokken biz binlerce feetlik bir derinlikten söz ediyoruz. Günümüzde bile fraş yöntemi doğrultusunda kızgın su kullanılarak maden çıkarma çalışmalarında 200 feet'i aşan bir derinliğe inmek mümkün olamıyor.
Doktor Borodin Kur'an'ın bir ayetinden alıntı yaparak Muhammed gibi dağı ayağına getirtmiş. Patlamayı volkanik bir bölgenin üzerinde gerçekleştirerek bir yanardağın patlamasını tetikleyip lavın Bikinium'u yüzeye taşımasını sağlamış.
Duyduğu saygıdan ötürü sesi pes perdeden çıkan Jacobs,
"Tanrım, bu işe yarayabilir," dedi. "Bu benim aklıma gelmedi bile."
Başkan, ama volkanların büyümeleri milyonlarca yıl sürer diye görüşünü belirtti.
Mercer, normal jeolojik süreç o kadardır diye ona katıldı. Ancak yanardağlarda tıpkı depremler gibi çok dinamiktirler.
1943 yılının yaz mevsiminin başlarında Parutin, Meksika'da bir çiftçinin tarlasında bir yanardağ ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkmasının üzerinden bir hafta geçtiğinde tarlada 150 metre yüksekliğe ulaşan yanardağ her geçen saniye yükselmeye devam ediyordu. Borodin'in yanardağının yüzeye ulaşması için daha fazla zamanı vardı. Bakışları odadakilerin üzerinde sırayla sabitlenen başkan şimdi ne yapacağız diye sordu.
Mercer ilk adım Bangkok uzlaşması diye yanıtladı bu soruyu.
Bunun ne?
Bay Henna, bu fotoğrafa bakarsanız Borodin'in yanardağının Hawaii'nin 300 kilometrelik sınırının doğrudan üzerinde olduğunu görürsünüz.
Borodin'in şu anda orada volkanın merkezini incelediğine bahse girerim. Yanardağın sınırlarının dışında yüzeye çıkacağını keşfettiği anda Tayland'daki toplantıya katılan Rusya Büyükelçisi'ni arayarak anlaşmayı imzalamasını söyleyecektir.
Amiral Morrison bu da volkanın mülkiyetinin herhangi birine ait olmasını sağlar değil mi diye sordu.
İlk gören alır.
Ya volkan o sınırın içindeyse ne olur?
Hiç kimsenin Dr. Jacobs'a verecek cevabı yoktu. Aslında yanıtı hepsi biliyordu, ancak bu yanıtı sözlere dökecek kadar cesur değillerdi. Mercer doktora baktı ve eski hocasının hakikaten bilmediği için bu soruyu sormuş olduğunu anladı.
O zaman savaşa gireriz Abe.
Bu sözler telaffuz edilir edilmez odada bulunanların hepsi bir ağızdan konuşmaya, seslerini duyurabilmek için bağırmaya başladılar. Başkan onları susturabilmek amacıyla avucunu masaya vurduysa da konuşmaya başladığında sesi sakindi.
Doktor Mercer haklı. Böylesine paha biçilemeyecek bir ham maddenin Amerika Birleşik Devletleri dışında hiç kimseye ait olmasına izin veremeyiz. Artık risklerden haberdar olduğumuza göre Takahiro Ohnishi'nin tehditleri çok daha uğursuz bir yöne kayıyor. Böyle bir şeye neden kalkıştığını biliyoruz. Eğer volkan Hawaii'nin 300 kilometrelik sınırlarının dışında yüzeye çıkar ve darbesi başarılı olursa, Ohnishi dünyanın muhtemelen en değerli malını satabilir. Sovyetlerin bu işe karışmış olduklarına inanamıyorum. Onlarla ilişkilerimiz daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı. Başkanın eski düşmandan artık eski adıyla bahsettiği Mercer'ın dikkatinden kaçmamıştı. O anda bağımsız devletler topluluğu değillerdi. Bir kez daha Sovyetler olmuşlardı. Paul, Peter Borodin'le ilgili bilgi edinebilmek için emrindeki her şeyden yararlan. Ortadan kaybolmadan önce kimin için çalıştığını ve eski patronlarına ne olduğunu öğren. Dick, sen Ohnişi'yi araştırmaya devam et. Neden vatan hainliğine saptığını bilmek istiyorum.
O konuyla ilgili bir şey var elimde.
Henna el yordamıyla evrak çantasında bir şey aradı. Ah, işte burada. İki ebeveyni de Japonya'da doğmuşlar ve 1930'larda Amerika'ya göç etmişler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kaliforniya'daki tecrit kamplarından birine gönderilmişler ve ikisi de orada ölmüşler. Annesi 13 Haziran 1942'de, babası da tam 6 ay sonra. Ohnişi Savaşı yine kamplarda geçiren dayısı ve yengesi tarafından büyütülmüş. Amerikan aleyhtarı propagandalar ve dilekçeler nedeniyle dayısının büroda dosyası var. İki kez tutuklanmış. Birincisi Pearl Harbor'a gizlice girme girişiminden ötürü, diğeri ise 1958 yazında Hawaii'de Japonya lehinde yapılan bir mitingde bir polis memuruna saldırması nedeniyle. Eyalet olma kavramından hoşlanmıyor gibi. Bastığı el ilanlarından birinin kopyasını gördüm. Amerikan karşıtı söylemlerle doluydu ve Hawaii'nin o dönemlerde de günümüzde de çoğunlukta olan Japon sakinlerini eyalet olma referandumuyla mücadele etmeye ve Japonya'ya sadık bağımsız bir ülke olmaya zorluyordu. Ohnişi'nin dayısı Hawaii'nin 1959'da birliğe kabul edilmesinin hemen ardından intihar etmiş. Ohnişi'nin dayısının radikal siyasi görüşlerini paylaştığına ilişkin herhangi bir kayıt mevcut değil. Ama paylaşmadığına dair bir şey de yok. Henna notlarından başını kaldırıp baktı. Teşekkürler Dick. Sanırım aradığımız yanıt bu. Cevabın problemi hafifletmediğini bilen başkan omuzlarını doğrulttu ve konuştuğunda sesi çelik gibiydi. Ohnişi'nin bir sonraki hamlesinin ne olacağını bilmiyorum ama yalnızca Hawaii için değil, aynı zamanda bu volkan içinde ayrıntılı bir savaş planı hazırlanmasını istiyorum. Eğer varsa bu yeni ada üzerinde ne tür bir yasal hakkımız olacağını bilemiyorum. Ancak kazanmamamız imkansız. Gerekirse o lanet olası şeyi atom bombasıyla imha edeceğim. Şimdi bana izin verirseniz beyler, Bangkok'taki diplomatlarımızı arayıp anlaşmayı imzalamalarına engel olmak zorundayım. Adamlar çıkmak üzere ayağa kalktılar. Hepinizden saat başı rapor istiyorum. Doktor Mercer, size tekrar ihtiyacımız olma olasılığına karşı hazırlıklı olun. Doktor Jacobs, teşekkür ederim. Eve sağ salim varmanızı sağlayacağız. Mercer Jacobs'la vedalaşıp Joy Craig'e evinin telefon numarasını verdi ve Tish'i aldı. Taksiyle eve giderlerken Tish bilgi vermesi için onu sıkıştırdıysa da Mercer sessizliğini korudu. Kent manzarası taksinin kirli camlarından geçip giderken başkan karısının öğleden sonrasını bir Rus ajanıyla geçirdiğini öğrenseydi ne tepki verirdi acaba diye düşünüyordu. Hawaii Japon Hava Yolları'nın Tokyo'dan gelen 217 numaralı uçuşunu gerçekleştiren 747 Jumbo Jet, Honolulu'nun uluslararası meydanına iniş izni verilen son uçaktı. Ohnişi ve Takamura'ya bağlı elemanlar onların talimatlarına uyarak IFR yani adetli uçuş kuralları ekipmanını ve diğer gelişmiş sistemleri denetleyen bilgisayarları sabote etmişlerdi. Yalnızca alternatif havaalanlarına yönelmelerine yetecek miktarda yakıt olmayan uçakların inmelerine izin veriliyordu. Hawaii artık tüm dış dünyadan soyutlanmıştı. 217 numaralı uçuş keskin bir duman üfleyerek ve lastiklerini cayırdatarak tekerlek koydu. Kulenin elektronik desteği olmaksızın yapılacak bir iniş tehlikeli olacağı için pilot uçağın güvenle yeryüzüne dönebilmesini sağlamak üzere kendisine hareket serbestliği tanımıştı. Pilot ters çekiş uyguladığında Pratt & Whitney turbofanlar acı acı bağırdı. Uçağın devasa gövdesi fanların müthiş gücü karşısında zangırdadı. 360 yolcunun biraz önce yüz yüze geldikleri tehlikeden haberi yoktu. Havaalanını denetleyen kişiler standart güvenlik uygulamalarını doğrudan ihlal ederek pilota iniş sırasında yaşanacak sorunlardan yolcuları haberdar etmeme emrini vermişlerdi.
Hostes Japonca Honolulu'ya hoş geldiniz bayanlar baylar dedi. Bulutsuz bir günde hava sıcaklığı 26 derece ve yerel saat 1.30. Motorlar tamamen durana ve pilot emniyet kemeri işaretini söndürene kadar lütfen yerlerinizden kalkmayın. Evat Lurbud'un dediklerini bir kez de İngilizce olarak tekrarlayana kadar bu mini minnacık uçuş görevlisinin neler söylediğine dair en ufak bir fikri yoktu. Jumbo Jet'teki tek batılı oydu. Geri kalanlar geçtiğimiz aylarda Ohnishi ve Takamura'nın desteklediği ticaret sayesinde adalara akın eden Japon turistler ya da iş adamlarıydı. Mısır'dan ayrılmasından bu yana 11 saat dilimi boyunca uçan, biri Hong Kong, diğeri de Tokyo'da olmak üzere saatler süren aktarmalar yaşayan Lurbud, her şeye rağmen kendisini gevşemiş ve tazelenmiş hissediyordu. Bu son uçuşu neredeyse 7 saat sürmüştü ve bu sürenin 6,5 saatini uyuyarak geçirmişti. Yolculuğun her ayağında KGB tarafından geliştirilmiş, zamanları ayarlanmış bir uyku ilacı almıştı. Dozu ayarlayarak belirlenmiş bir süre uyuyabiliyordu. İlacın tek sakıncası uyandıktan sonra 1 saat kadar devam eden hafif mide bulantısıydı. Gökyüzünde son derece zarif gözüken 747 pistteki her sarsıntıda kanatlarını sallayarak bir su aygırı misali hantalca terminale doğru ilerledi. Ayaklanan birkaç telaşlı iş adamının aksine Lurbud dikkatleri üzerine çekmemek için yerinden kalkmadı ve emniyet kemerinin tokasını açmadı. Uçak park yerine gelip park etti, muazzam motorlarının sesleri azalarak kesildi. Bir kamyona monte edilmiş merdivenler çıkışlara yanaştı ve yolcular ayaklarını sürüyerek Boeing'den inmeye başladılar. Uçaktan inerken havaalanının gümrük bölgesindeki güvenlik görevlilerinin sayılarının çokluğu Lurbud'un dikkatini çekti. M16 tüfekleri yanlarından sarkan silahlı ulusal muhafızlar hepsinin uzak doğulu olduğunu fark etti. Bölgede devriye gözüyorlar, gözleri asla bir kişinin üzerinde fazla kalmıyordu. Gümrük kontrol bankosundaki bunalmış memur Lurbud'un sahte Alman pasaportuna baştan savma bir göz attı ve evrak çantasına aldırış dahi etmedi. Lurbud gümrükten geçtikten sonra rahatladıysa da izdihama yol açan yolcuların arasından geçerek uzun adımlarla kendisine doğru gelen takım elbiseli iki uzak doğuluyu gördüğünde dikkat kesildi. Adamlardan biri eli öne uzatılmış ince kitapçığı beklerken "Pasaportunuz lütfen" dedi. Lurbud kusursuz İngilizcesini Alman aksanıyla bozarak nazik bir tavırla "Ben gümrük kontrolünden geçtim" diye cevap verdi. Diğer uzak doğulu ani bir hareketle ceketinin cebinden çıkardığı ucuz vinille kaplanmış gümüş rozetini gösterdi. "Havaalanı güvenlik, pasaportunuz." Lurbud ceketinin iç cebinden pasaportunu çıkarıp adamlara uzattı. "Nedir bütün bunlar?" diye sordu. Ajanlardan biri pasaportu incelerken "Rutin Bay Schmidt" diye yanıtladı. "Bizimle gelir misiniz?" Lurbud iki güvenlik memurunun peşine takılarak çift kanatlı bir dizi kapıdan geçip iyice aydınlatılmış merdivenlerden aşağı indi. Lurbud'la iki nezaretçisi aşağı inerlerken ağır adımlarla yukarı çıkan birkaç havaalanı görevlisinin yanından geçtiler. Merdivenin en alt basamağını indikten sonra uzun bir koridordan yürüyüp soldaki son kapıya döndüler. Eşiğe adımını attığı anda içinden bir ses Lurbud'a buranın bir sorgu odası olduğunu ve buraya getirilmesinin sıradan bir uygulamayla alakasının olmadığını söyledi. Boş odadaki tek katlanır masanın arkasında iki iskemle duruyordu. Nötr bej halının ortasına da üçüncü bir iskemle konulmuştu. Odada eskimiş sigara ve korkunun kokusu vardı. Kapı kapandığı anda adamlardan biri onu odanın karşı tarafına itti. İtici gücün etkisini abartan Lurbud kendisini karşı duvara çarpıp inleyerek duvardan yere kaydı. Güvenlik memurlarından biri büyük bir olasılıkla onu yerden kaldırıp sandalyeye atmak ve bu gaijinin yani yabancının resmi sorgulamasına başlamak üzere Lurbud'un yanına gitti. Adam Lurbud'un omzuna dokunduğu anda Rus güvenlik kontrolleri sırasında aygıtlara yakalanmayan teflon bıçağını sıkıca kavrayıp yaylanarak yattığı yerden fırladı. Bıçağı adamın kaburgalarının arasına sapladı ve kalbini parçaladı. Bıçağını ölen adamın göğsünden çekerek iğrenç yaradan pompalanan kanın oluşturduğu göle aldırış etmeden kendisini odanın öbür tarafına attı. Diğer ajan tam elini omuz kılıfındaki silaha atmak üzereyken Lurbud ona yetişti.
Lurbud'un saldırısının şiddeti ikisini de masaya savurdu ve Rus'un vücudu öbürününkine sıkıştırdı. Lurbud bıçağı başının üzerine kaldırdı, vahşice indirdi ve deriyle kıkırdakları kesip şoka girmiş olan güvenlik memurunun şah damarını parçaladı. Nefesi kesilen, yarılmış olan boğazını tutarak soluk almaya çalışan adam zor öldü. Acıyla kıvranan bedeni karşıdaki masayı, halının üzerine ve beyaz duvarları kanla lekeledi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 206.